Ayrım 11. Vırbanya Köprüsü. 5 Nisan günü Saraybosna'daki parlamento binasının önünde toplanan 2-3 bin kişilik halk topluluğu ellerinde Bosna'yı bölmeyin yazılı pankartlarla sessiz bir protesto gösterisi yapıyordu. "Ne izliyorsun kızım?" dedi babam salonun kapısından içeri girerken. "Gel baba," dedim. Saraybosna'ya dün gece kurulan utanç barikatlarını yıkmak için binlerce insan gösteri yapıyor. Babam şaşkınlıkla bana baktı. "Barikat mı?" diye sordu. "Ne barikatı? Kim kurmuş?" Radovan Karaciç adlı Bosnalı bile olmayan bir Karadağ köylüsü. Babam salonun karşısındaki çalışma odasına sessizce gittik. Kısa bir süre sonra geri döndüğünde elinde kütüphaneden aldığı bir kitap tutuyordu. "O kitap da neyin nesi baba?" diye sordum meraklı bir şekilde. "Bu kitap bir çocuk şiirleri kitabı kızım. Kitabın adı da Mucizeler Olur, Mucizeler Olmaz. Peki sen bu kitabın yazarını biliyor musun?" Başımı hayır anlamında salladım. "Bu kitabın yazarı," dedi babam, "Bosnalı bile olmayan bir Karadağ köylüsüdür. Ne yazık ki bu köylü yazarın adı da Radovan Karaciç'tir," dedi. Tüylerim diken diken oldu. "Bu nasıl olur?" dedim hayretler içinde kalarak. Babam yaşadığı hayal kırıklığını dışa yansıtarak elinde tuttuğu kitaptan rastgele bir sayfa çevirip bir mısrasını okumaya başladı. "Acımak yok. Haydi gidelim. Şehirdeki soysuzu gebertelim." O anda şoke oldum. Nutkum tutulmuştu. "Bak," dedi babam yüreği boğazında atarken. "Protestocular Gırbavitsa girişindeki Vrbanya köprüsünün karşısına kurulmuş barikatlara doğru ilerliyorlar." Başımı çevirip televizyona baktım. Vrbanya Köprüsü'nün üstü adeta mahşer yeri gibiydi. Protesto mitingini görüntülemek isteyen televizyon kanallarının kameramanları ve muhabirleri kalabalığın arasında güçlükle yol alıyorlardı. Kameraman omzunda taşıdığı kameranın objektifini protestocu bir kadının yüzüne yakınlaştırdı. Muhabir hemen kadının yanına sokuldu ve mikrofonu uzatıp "Neden buradasınız?" diye sordu. Protestocu kadın şaşkınlıkla televizyon muhabirine baktı. "Benim adım Olga Sushiş. 34 yaşında ve iki çocuk annesiyim. Onlar adına bu şehri savunacağım bugün," dedi ve sonra da yoluna devam edip yürüdü. Protestocu kadının bu konuşmasından birkaç dakika sonra etrafı yoğun silah sesleri kapladı. Gözlerini kan bürümüş Sırp militanları Yahudi mezarlığının bulunduğu noktadan protestocuların üzerine ateş açtılar. Bir anda ortalık savaş alanına döndü. Protestocuların çığlıkları, feryatları birbirine karışmaya başlamıştı. Kalabalık korku ve panikle koşuşturup kısa bir sürede dağıldı. Vrbanya Köprüsü'nün üstünde sadece cansız iki beden kalmıştı. Adının Suada Dilberoviç olduğunu daha sonraları öğrendiğim 21 yaşındaki bir tıp öğrencisi genç kız kendisine yardıma koşan insanlara son bir gayretle başını kaldırıp baktı. Feri sönen gözleriyle "Burası Saraybosna mı?" diyerek son nefesini oracıkta verdi. Ağzım bir karış açık kalmış, nefesimi adeta tutarak ekranda olup bitenleri şaşkınlıkla izliyordum. Kameraman kamerasını yerde yatan öteki kadına yakınlaştırdı. "Aman Allah'ım," dedim haykırarak. "Sen de benim gördüğüm şeyi görüyor musun baba? Daha demin muhabire konuşan kadın bu. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, ölmüş." Babamın yüzü ifadesiz ve kas katı kesilmişti. O sırada annem yanımıza geldi. "Size ne oldu böyle?" diye korkuyla fısıldadı. Buz tutan kanım ağır ağır çözülmeye başladı. "Az önce Sırp militanları masum, günahsız, silahsız insanları öldürdüler. Biz savaşın eşiğine çoktan geldik anne," dedim korkuyla ağlarken. Annem de her boşnak gibi savaşın çıkmayacağına tüm yüreğiyle inanmak istiyordu. "Sen delirdin mi kızım? Sırplarla yüzyıllardan beri aynı topraklar üzerinde yaşıyoruz. Aynı havayı birlikte soluyoruz. Aynı dili konuşuyoruz. Kurban bayramında onlara kurban eti yolluyoruz. Onlar Paskalya gününde bize Paskalya çöreği gönderiyor. Kapı komşumuz Paula teyzeyle az mı Paskalya yumurtası tokuşturduk." "Susun," dedi babam. "Televizyonun sesini biraz aç. Bakalım bu köylü kadın ne diyor." Televizyonun sesini açtım. Reuters haber ajansı muhabiri Andre Gustinčić tarafından Foça'dan aktarılan bir haber şaşkınlığımızı daha da arttırdı. Yaşlı bir Sırp kadını kendisine mikrofon uzatan muhabirin elinde tuttu. "Şuradaki arsayı görüyor musun?" diye sordu. "Dirina Nehri. Girina Nehri ismini Osmanlılardan almıştır. Osmanlı askerleri nehri ilk gördüklerinde derin derin demişler. Nehrin etrafında yaşayan halk ise nehre Derina adını vermiş. Fakat daha sonra nehrin adı Dirina olarak kalmış. Dirina Nehri boyunca uzanan eğimli araziyi işaret ederek cihadın orada başlayacağı düşünülüyordu. Foça kenti Yeni Mekke olacaktı. Ölüm listesine alınan Sırplar vardı. Benim iki oğlum da domuzlar gibi katledilmek üzere listeye alınmıştı. Ben de tecavüz edilecekler listesindeydim. Muhabir Sırp kadının sözlerini yarıda kesti ve hemen araya başka bir soru sıkıştırıverdi. Siz söz konusu bu listeleri kendi gözlerinizle gördünüz mü? Yaşlı kadın muhabire ters ters baktı. Her gün görüyoruz evladım dedi. Belgrad televizyonunun yapmış olduğu yayınlar sayesinde gerçekleri her gün izliyoruz. Sırp komünistlerin lideri Slobodan Milošević savaş ödevini kusursuz hazırlamıştı kuşkusuz. Sırpları Müslüman komşularına karşı kendilerini korumak zorunda olduklarına inandırmıştı. Bu hareketin zemini de Ustaşa katliamları ve kökten dinci cihada karşı Sırpları uyaran Belgrad radyo ve televizyonunun sürekli yayınlarıydı. Geçen 9 ay boyunca Hırvatistan'daki cesetleri ve yanan köyleri ekranda görmüş olan sıradan Sırp köylüleri ve kentlileri bu tehditlerin doğru olduğu konusunda kolayca ikna olmuşlardı. Artık Slobodan Milošević ve Radovan Karadžić'e gerekli olan tek şey savaş tablosundaki eksik parçaları tamamlayacak birkaç yerel ayrıntıydı. Gördün mü Fadile Hanım dedi babam kederli bir sesle. Paskalya gününde yumurta tokuşturduğum Paula teyze artık düşman olmuş bize. Acıyla buruşmuş bir yüzle biz bu noktaya nasıl geldik diye sordu annem. Nasıl? Artık nasıllı niyesi yok dedi babam. Bugünlerde yaşanan vahşeti açıklamaya ne yazık ki kelimeler yetmiyor. Etrafımızda olup bitenler için bir sebep arama. Bu trajediler utanç verici, kirli bir muamma olarak kalacak. Sadece birkaç çapulcu katilin işi olarak hatırlanacak. Annem bir an durup düşündü. Bütün olup bitenlerden nasıl haberimiz olmadı dedi kederli bir sesle. Babam annemin kederine ortak olmak istercesine başını kaldırıp ona uzun uzun baktı. Türkler dedi sesi titrerken bu topraklardan gittiklerinden beri sahipsiziz. Şimdi sahip olduğumuz tek şey Allah'ımız. Umarım Yüce Rabbim bizi korur. Ya korumazsa dedi ürkerek. Derin bir nefes aldı sonra biraz soluklandı babam. İnançlı ol kızım dedi. Görünen o ki bir tek Allah'a el açacağız ve bizlere merhamet duyması için sabırla dua edeceğiz. O sırada telefon çaldı. Koştum ahizeyi kaldırdım. Arayan teyzemdi. Siz iyi misiniz diye sordu panik dolu bir sesle. Birden ağlamaya başladım. Bilmiyorum teyze dedim. Az önce Vrbanya Köprüsü'nün üstünde yaşanan olayları dehşet içinde izledik. Sinirlerim bozuldu. Üzme kendini. Her şey düzelene kadar da orada kal. Sakın salı günü buraya döneyim deme. Birdenbire kendimi daha kötü hissettim. Ne yani bir daha dönemeyecek miyim oraya dedim. Şaşkın dedi teyzem. Tabii ki döneceksin ama önceki geceden beri Sırplar Saraybosna'ya giriş ve çıkışları tamamen yasaklamışlar. Onlar da kim oluyor dedim sinirli sinirli. Saraybosna'ya giriş ve çıkışları nasıl yasaklarlar? Az önce merak edip Tarık'ı da telefonla aradım ama ona ulaşamadım teyze. Aklım Saraybosna'da ikinizde kaldı. Neredeyse çıldırmak üzereyim. Tarık'ı hiç merak etme sen dedi teyzem. Ona birazdan ulaşmaya çalışırım. Şimdi kulağını dört aç beni iyi dinle. Savaş çıktı artık Suada. Asla çıkmaz dediğiniz savaş en sonunda çıktı. Belki uzun bir süre buraya dönemeyebilirsin. Keşke seni kendi ellerimle oraya göndermeseydim. Burada yanımda kalsaydın. Hüngür hüngür ağlıyordum. Telefonun ahizesi elimden kayıp yere düştü. Olduğum yere yığılıp kaldım. Başımı dizlerimin arasına aldım. Hayır diye bağırdım. Ben Saraybosna'ya ve okuluma geri dönmek istiyorum. Annem ve babam koşarak yanıma geldiler. Annem beni omzumdan tutup salladı. Gözlerimin içine bak kızım dedi şaşkın bir şekilde. Ne oldu? O anda ağzımı bıçak açmadı. Hayatta her şeyini kaybetmiş insanların konuşmaya gerek duymayan ortak sızısıyla yaşlı gözlerimle uzunca bir süre annemlere boş gözlerle baktım. Savaş. Milyevine 6 Nisan 1992. Ramazan bayramının 3. günü savaş resmen başladı. Televizyonda izleyebildiğimiz kadarıyla Saraybosna kuşatma altındaydı. Genç kadınların günde 3-5 kez makyaj yapıp daracık mini etekleriyle ve yüksek topuklu ayakkabılarıyla arşınladıkları Tito Caddesi'nde hayat neredeyse durmuştu. Hemen telefona sarıldım, teyzemi aradım. "Nasılsın teyzecim?" diye sordum. Teyzem sesimi duyar duymaz ağlamaya başladı. Gerçeği söylemek gerekirse Suada, hiç iyi değilim. Kendimi çok yalnız ve çaresiz hissediyorum. "Öyle konuşma," dedim yüreğim burkularak. "Seni orada yalnız bıraktığım için suçluluk duygusuna kapılıyorum zaten." "Doğrusu ne bilmiyorum Suada. Belki de hakkında hayırlı olan şey buydu. Burada başına bir şey gelseydi ablama bunun hesabını nasıl verebilirdim? Orada durumlar nasıl? Nasıl olsun İzzet Begoviç'in yüzünden cehennemin içine düştük. Dünden beri sokaklarda her an tedirgin bir vaziyette ve duvar diplerine sine sine yürüyoruz. Aklım karışmıştı. Neden?" diye sordum saf bir düşünceyle. "Neden olacak? Tabii ki savaş yüzünden. Saraybosna beşik gibi sallanıyor. Şehrin kıyısından patlama sesleri ve dumanlar yükseliyor. Burada durum çok kritik. Her tarafı bombalayıp kurşunlayacaklarmış. Alçaklar Saraybosna'mızı yerle bir edeceklermiş." "Güya yarın sabah oraya dönecektim," dedim ağlamaklı bir sesle. "Sakın dönme. Zaten gelmeye niyetlensen de nasıl döneceksin? Yollar hep böyle kapalı mı kalacak teyze?" "İnan ki bilmiyorum. Bugün Bosnalılar için büyük bir gün Suada. Birazdan hepimiz bayraklarımızı kaptığımız gibi özgürce dolaştığımız sokaklara çıkacağız. Avrupa Birliği ölüm toplarının kan kustuğu bir günde Bosna'nın bağımsız bir devlet olduğunu kabul etti. Ne acı değil mi? Ölürken bağımsız ve özgür olmak." Birden teyzemin boğazı düğümlendi. Nükteli konuşmasına daha fazla devam edemedi. "Teyze," dedim üzgün bir sesle, "Tarık'tan bir haber var mı?" "Daha aramadı mı seni?" "Hayır, buraya geldiğim günden beri hiç konuşmadım onunla. Beni hiç aramaması sence de tuhaf değil mi? Dün akşam kısa bir süreliğine de olsa bana uğradı." "Ne?" dedim şaşkınlıkla. "Sana mı uğradı?" "Sana uğramasını biliyor da bana neden bir telefon açmasını bilmiyor. Bak Suada, aslında sana söylemeyecektim ama şimdi mecbur kaldığım için söylüyorum. Senin Milyavina'ya gittiğin gün Tarık babasını kaybetti. Almanya'dan aynı gün cenazesi apar topar getirildi. Cumartesi günü de toprağa verildi. Dün akşam senin telefon numaranı almak için kısa bir süreliğine bana uğramıştı. O sevimsiz koşuşturmanın içinde telefon fihristini kaybetmiş. Numaranı ezbere bilmediği için de seni arayamamış. Galiba seni bugün arayacaktı." Ansızın içime bir acı yayıldı. "Bakalım bu savaşta biz nasıl bir şekilde öleceğiz," dedi teyzem. "Hepimiz bir gün bir şekilde öleceğiz elbette," dedim. "İşte orada dur," diye gürledi. "Sen de birçok insan gibi ölüm hakkında bazı gerçekleri bilmiyorsun. Pisi pisine olan ölümler insanların alın yazısı değil. Yıllar önce bu konuyla ilgili bir makale okumuştum. Kur'an-ı Kerim insan ömrünün ne kadar olabileceğine, insanın ne kadar yaşayabileceğine dair hiçbir bilgi vermemiş. Hadislerde de insan bu kadar yaşar veyahut yaşamaz diye bir hatırlatma da yok. Allah tarafından insana bahşedilen ömre eceli müsemma denir. İnsanoğlu bedenine gerektiği gibi bakarsa ömrünün sonuna kadar yaşar. Ama bedenin hoyrat kullanıp vaktinden önce ölürse de ona da eceli muallak denir. Yani senin anlayacağın Suada, bu savaşta ölmek pisi pisine ölümden başka bir şey değil. Teyzemin bir din alimi edası takınarak konuşması kederli yüzümü biraz da olsa güldürmeye yetmişti. "Seni elinden kaçıran adamlara acıyorum," dedim. "Sen kutsal bir başucu kitabı gibisin. Yürüyen bir bilgi küpüsün." Teyzem kıkır kıkır güldü. "Sus kız," dedi. "Sen hangi bilgi küpünden bahsediyorsun? Ben olsam sinir küpü olurum bu erkekler yüzünden. Ayrıca şunu unutma ki erkekler kalın ciltli kitaplardan değil, çerez niyetini alıp okuyabilecekleri kitaplardan hoşlanırlar. Benim gibi ansiklopedik kadınlar sığ düşünceli erkeklere ağır gelir. Bu yüzden de bizi başlarının üstünde taşıyamıyorlar." Aslında bir yandan düşününce pek de haksız sayılmazlar. Çünkü içi boş bir kafanın üzerinde ağırlık taşındığı nerede görülmüş ki? "Sen çok yaşa teyze," dedim. "Acı dolu bir günün başlangıcında bile insanı hala güldürebiliyorsun." "Şimdi telefonu kapatıyorum dedi teyzem. "Az önce hastaneden arayıp işe çağırdılar. Galiba yaralıları hastaneye sevk ediyorlarmış." Telefonu kapatırken içim bir tuhaf oldu. O sırada telefon tekrar çaldı. "Alo," dedim ahizeyi kaldırıp kulağıma dayarken. "Merhaba," dedi Tarık keyifsiz bir ses tonuyla. "Kusura bakma, kaç gündür seni arayamadım. Babanın öldüğünü duyduğum andan beri çok üzgünüm dedim titreyen bir sesle. Başın sağ olsun. Nasıl olmuş? Teşekkür ederim canım dedi Tarık. Kalp krizi sonucu ölmüş. Sen nasılsın şimdi? Keşke yanında olup seni avutabilseydim. Bunu düşünmem bile büyük bir incelik. Ben de kendimi yeni yeni toparlamaya başladım. Biliyorsun aslında babamla pek sık görüşemezdim. Onun ölümünden bu kadar etkileneceğim hiç aklıma gelmemişti doğrusu. Yine de insan ne bileyim bir garip oluyor. Anlıyorum seni dedim üzgün bir sesle. Annen cenaze törenine katıldı mı peki? Katılmadı. Nasıl katılsın ki? Geçmiş hayatında onu çok üzen bir adama hakkını nasıl helal etsin? Ölene kadar babamı affetmeyeceğini söyleyip duran bir kadın, sence onu son yolculuğuna uğurlamaya gelir mi? Hayır, gelmez. Herhalde ben de onun yerinde olsam aynı şeyi yapardım. Daha önce seni arayamadığım için bana kızgın mısın? Yarım saat öncesine kadar çok kızgındım. Sonra teyzemden acı gerçeği öğrenince kızgınlığımın yerini üzüntüye bıraktı. Babanın öldüğünü aklımın ucundan bile geçirmemiştim. Hem acımdan hem de sağa sola koşuşturmaktan dolayı seni bir türlü arayamadım. Daha sonra seni aramak istedim ama bu sefer de telefon firhisliğimi nereye koyduğumu bulamadım. Sen nasılsın? Biliyorum çok kötü günlerden geçiyoruz. Teyzen söyleye söyleye en sonunda savaşı çıkarttı. Yüzüme buruk bir gülümseme yayıldı. Senden ayrı düşmek dedim. Savaşların en büyüğüymüş. Keşke şimdi yanımda olsaydın da ne bu savaştan ne de ölümden kopsaydım. Tarık sustu. Uzaklara dalıp giden gözlerimle dışarıya baktım. Havada sabahtan beri yapış yapış varlığını hissettiren bir ağırlık vardı. Sanki yağmuru sırtında taşıyan rüzgarın nemli yorgunluğu tül perdenin arasından içeri süzülüyordu. Ansızın şimşek çaktı. Sonra da gökyüzünü besleyen sırlara fısıldıyormuşçasına tatlı tatlı bir yağmur yağmaya başladı. Seni seviyorum dedi Tarık tatlı bir şekilde kulağıma fısıldayarak. Birden içim ürperdi. Ben de seni seviyorum. Ne olur kendine çok dikkat et. Aklım sende kalmasın. Sen beni merak etme. Bırak da ben seni düşüneyim. Tekrar kavuşacağımız günü iple çekiyorum. Gözyaşlarımı daha fazla tutamayıp ağlamaya başladım. Benim için bir şey yapar mısın Tarık dedim. Söyle süperim. Her akşam saat tam 10'da gitarınla bana Rodrigo'nun konçertosunda Aranjuez parçasını çalar mısın? Tarık'ın ses tonunda merakla karışık bir şaşkınlık vardı. Neden Rodrigo'nun konçerto Aranjuez parçası da bir başkası değil? O parçada seni buluyorum dedim iç çekerken. O parçada bizi buluyorum. Her akşam saat tam 10'da. Kulağım sende olacak. Bu zor zamanlarda her ne kadar birbirimizden ayrı düşsek de gitarınla bir ses gönder bana. Bileyim ki hayattasın ve hala benim için nefes alıyorsun. Şimdi söz ver bana. Her akşam saat tam 10'da bu parçaya çalacaksın. Tamam mı?